Ayrım 18, Kuşku Mevsimi, Stephen King, sayfa 188. 23. Bölüm. Dussander'in uykusu rahatsızdı, durmadan kötü rüyalar görüyordu. Onlar duvarı yıkıyorlardı. Orada binlerce, belki milyonlarca mahkum vardı. Hepsi de ormandan çıkıp kendilerine elektrik verilmiş dikenli tellere atıyorlardı. Bu yüzden tel örgü içeriye doğru çökmekteydi. Bazı teller koparak mavimsi kıvılcımlar çıkarıyorlardı. Fakat onların sonu gelmiyordu. Führer'in Rommel'in iddia ettiği gibi deli olduğu anlaşılıyordu. Hitler bunun duruma kesin bir çözüm olduğunu söylediği için deliydi. Orada milyarlar vardı. Onlar evreni dolduruyorlardı ve hepsi de Dussander'in peşindeydi. İhtiyar, uyan ihtiyar, Dussander, uyan ihtiyar, uyan. Dussander önce sesi rüyasında işittiğini sandı. Almanca konuşulduğuna göre bu da düşün bir bölümü olmalıydı. Bu yüzden ses o kadar korkunçtu. Uyanabilirse bu sesten kaçacak ve kurtulacaktı. Onun için kendini zorladı. Yatağının yanındaki iskemlede bir adam vardı. İskemdeyi çevirip ters oturmuş olan adam düş değil, gerçekti. Ziyaretçi uyan ihtiyar diyordu. Genç de 30'undan fazla yoktu. Çelik çerçeveli gözlüğün arkasındaki koyu renk gözler çok ciddiydi. Kahverengi saçları uzuncaydı, yakasına kadar iniyordu. Dussander bir an onun kılık değiştirmiş çocuk olduğunu sandı. Fakat Kaliforniya iklimi için fazla kalın, eski tip lacivert elbise giymiş olan çocuk değildi. Ceketin yakasında küçük bir gümüş rozet vardı. Vampirleri ve kurt adamları öldürmek için kullanılan maden de bu. Rozet de bir Musevi yıldızıydı. Dussander Almanca benimle mi konuşuyorsun diye sordu.
Başka kiminle konuşabilirim? O da arkadaşın gitti.
Heisel mi? Evet, dün taburcu olup evine gitti.
İyice uyandın mı?
Tabii, fakat beni biriyle karıştırıyorsun. Adım Arthur Denker. Belki de yanlış odaya geldin.
Benim adım Weisskopf, seninki ise Kurt Dussander.
Dussander dudaklarını yalamak istediyse de bunu yapmadı. Belki de hala düş görüyordu. Şimdi şurada bir şarapçı ve bir de bıçak olsa, yakasında Musevi yıldızı olan bu adamı duman haline getirip uçururum diye düşündü. Gördüğü bir karabasan olacaktı. Dussander adında birini tanımıyorum. Seni anlamıyorum, seni anlamıyorum. Zile basıp hemşireyi çağırayım mı? Weisskopf, anlıyorum diyerek hafifçe kımıldandı ve alnına düşen saçı geriye itti. Onun kesin tavrı Dussander'in son umudunu da yitirmesine yol açtı. Weisskopf boş yatağa işaret etti.
Heisel. Heisel, Dussander, Weisskopf.
Bu adlardan hiçbirinin benim için bir anlamı yok.
Weisskopf, Heisel evde yağmur oluğunu onarırken merdivenden düştü dedi. Bel kemiğini kırdı. Belki bir daha hiç yürüyemeyecek. Çok yazık.
Fakat yaşamındaki tek felaket değildi bu. Kendisi patinde kalmış. Karısıyla kızlarını senin yönetimindeki patinde kaybetmiş.
Dussander söylendi. Sen çıldırmışsın. Adım Arthur Denker. Bu ülkeye karım ölünce geldim. Ondan önce ben...
Weisskopf bir elini havaya kaldırdı. Bu hikayelere boş ver. Heisel senin yüzünü unutmamış. Bu yüz... Genç adam bir numara yapan sihirbaz gibi bir fotoğrafı Dussander'in suratına yaklaştırdı. Bu çocuğun kendisine yıllar önce gösterdiği resimdi. Başında şık SS kasketi olan genç bir Dussander masasının arkasında oturuyordu. Dussander kelimeleri dikkatle söyleyerek İngilizce konuştu.
Ben savaş sırasında bir fabrikada teknisyendim. Görevim zırhlı arabalar ve kamyonlar için döndürme mili yapmaktı. Daha sonra panzer tanklarının yapılmasına yardım ettim. Berlin Savaşı sırasında ihtiyat güçlerini de çağırdılar. Kısa süre kahramanca çarpıştım. Savaştan sonra Essen'deki Merkles motor fabrikasında çalıştım.
Evet, Güney Amerika'ya kaçman gerekene kadar öyle yaptın. Musevilerin dişlerinden alıp erittiğin altınla İsviçre'deki gizli hesabındaki parayı alarak Güney Amerika'ya kaçtın. Bay Heisel evine mutlu bir adam olarak döndü.
Ah, gece karanlıkta uyanıp odayı kiminle paylaştığını anlayınca bir an çok fena olmuş tabii. Fakat şimdi kendini çok daha iyi hissediyor.
Tanrı'nın en büyük insan kasaplarından birinin yakalanmasında başrolü oynaması için bel kemiğini kırdığına inanıyor. Tanrı'nın kendisine böylece büyük bir lütuf yaptığını düşünüyor.
Dussander ağır ağır konuştu. Ben savaşta fabrikada teknisyendim. Ah, neden bu palavralardan vazgeçmiyorsun? Elindeki belgeler sahte, bunu ben de biliyorum, sen de biliyorsun. Seni yakaladık.
Benim görevim döndürmem ile imal.
Senin görevin her gün binlerce ceset imal etmekte. Bu yıl sona ermeden o ya da bu şekilde Tel Aviv'de olacaksın. Bu kez görevliler bizimle işbirliği yapıyorlar, Dussander. Amerikalılar mutlu olmamızı istiyorlar ve bizi mutlu edecek şeylerden biri de sensin, Dussander.
Zırhlı araba ve kamyonlar için döndürmem ile daha sonra panzer taklarının yapılmasına yardım ettim.
Neden can sıkıyorsun? Neden işi uzatıyorsun?
İhtiyat güçlerini çağırdıklarında...
Pekala, beni yine göreceksin. Çok kısa süre sonra göreceksin. Weisskopf kalkıp odadan çıktı. Dussander de gözlerini kapattı. Acaba Weisskopf Amerikalıların işbirliği konusunda doğru mu söylüyordu? 3 yıl önce Amerika'da petrol sıkıntısı varken buna inanamazdı. Fakat İran'daki karışıklık Amerika'nın İsrail'i daha fazla desteklemesine neden olabilirdi. Bu olasıydı ama bunun ne önemi vardı? Weisskopf ve arkadaşları yasalara uygun şekilde ya da yasa dışı yollara başvurarak kendisini ele geçireceklerdi. Onlar Naziler konusunda asla uzlaşmazlardı. Hele kamplar konusunda manyaktan farksızdılar. Dussander zangır zangır titriyordu fakat artık ne yapması gerektiğini biliyordu. 24. Bölüm. Santo Donato Ortaokulu'nun öğrenci kayıtları kuzeydeki eski bir ambarda duruyordu. Ambar terk edilmiş eski istasyonun yakınındaydı. Burası okulun kendi deposuydu. Ed French öğleden sonra 4'te peşinde kızı Norma ile oraya geldi. Bir kapıcı onları içeriye aldı ve Ed'e aradığı şeyi 4. katta bulacağını söyledi. Onları zangırdayan ve pek ağır hareket eden eski asansöre götürdü. Norma asansörden epey korktu ve ancak 4. katta inince kendine gelerek sandıklar ve dosyaların arasında koşmaya başladı. Ed bir süre arandıktan sonra içinde 1975'in karneleri olan dosyayı buldu. 2. kutuyu çekerek B harfine baktı. Bork, Bostwick, Boswell, Bowden, Todd. Çocuğun karnesini alarak loş ışıkta baktı. Sonra tozlu camlardan birine yaklaştı. Hemen işi fark etti. 3 yıldan beri o dosyada duran karnenin dikkatle, adeta profesyonelce değiştirildiğini anladı. Aman tanrım diye mırıldandı. O sırada küçük kız neşeli neşeli bağırarak sandıklar arasında dans ediyordu. 25. Bölüm. Dussander ağır ağır yürüyerek hastane koridorunda ilerledi. Hala bacakları biraz halsizdi. Beyaz hastane kıyafetinin üstüne mavi robe de chambre'ını giymişti. Saat 8'i birkaç dakika geçiyordu. Hemşireler nöbet değiştirmekteydiler. Yarım saat süreyle biraz karışıklık olurdu. Nöbet değişiklikleri sırasında bu durumu fark etmişti. O sırada hemşire odasında hastaların durumuyla ilgili bilgi veriliyor, dedikodu yapılıyor ve kahve içiliyordu. Hemşireler odası su içilen yerin hemen karşısındaki köşedeydi. Dussander'in istediği de tam su içilen yerin karşısındaydı. O anda geniş koridorda kimse kendisini fark etmedi. Yaşlı adam orasını bir tren istasyonuna benzetti. Bir yolcu treni kalkmadan önce peronda sesler yankılanıyordu. Yürüyebilen yaralılar kendisi gibi robe de chambre giymişlerdi. Diğerleri hastane kıyafetlerinin arkasını kapamaya çalışıyorlardı. Değişik odalarda çalan radyolardan değişik müzik etrafa yayılıyordu. Bir odada bir adam gülüyordu. Başka birinde de bir erkek ağlamaktaydı. Burnunu bir cep romanına sokmuş olan bir doktor yanından geçti. Dussander gidip su içti ve elinin tersiyle ağzını sildi. Karşı taraftaki kapalı kapıya baktı. O kapı hep kapalıydı. Daha doğrusu öyle olması gerekiyordu. Fakat Dussander kapının zaman zaman kilitli olmadığını ve orada bir nöbetçi bulunmadığını da anlamıştı. Nöbet değişirken hemşireler köşedeki odada toplanıyorlardı. Dussander bütün bunları uzun, çok uzun yıllardır kaçmakta olan bir insana özgü ihtiyatlı, dikkatli gözleriyle fark etmişti. Keşke o kapıyı bir hafta daha gözetleyecek vaktim olsaydı diye düşünüyordu. Böylece tehlikeleri daha iyi anlardım. Ancak o an harekete geçmesi gerekiyordu. Önünde bir haftası daha yoktu. Hastanedekiler onun bir canavar olduğunu, belki 2-3 gün daha duymazlardı. Ama belki de her şeyi ertesi gün öğrenirlerdi. Beklemeye cesareti yoktu.
İş duyulunca onu sürekli gözetleyeceklerdi.
Bir yudum su daha içip ağzını sildi, yine iki yana bir göz attı. Sonra kendisini hiç gizlemeden sakin sakin yürüyerek karşı tarafa geçti, kapıyı açtı. Burası ilaç deposu olarak kullanılan yerde. Eğer görevli kadın masasının başındaysa miyop Bay Denker rolüne girecek, özür dilerim efendim, burasını tuvalet sandım diyecekti. Fakat ilaç deposu boştu. Yaşlı adam soldaki üst rafa baktı. Orada kulak ve göz damlaları vardı sadece. İkinci rafa müsiller ve supositvarlar konmuştu. Üçüncü çekmecede Sekonal'le Veronal'i gördü. Bir şişe Sekonal'i cebine soktu, sonra geri dönüp kapıdan çıktı. Yüzünde şaşkın bir gülüş vardı. Orasının tuvalet olmadığını anlamıştı, hata yapmıştı. Tuvalet tam karşıda, su içilen yerin yanındaydı. Üstünde erkekler yazılı kapıyı açıp içeri girdi, ellerini yıkadı. Sonra ünlü Bay Heisel'in taburcu edilmesiyle yalnızca kendisine kalan odaya döndü. Komodinin üstünde bir bardak ve su dolu plastik bir sürahi duruyordu. Yazık, yanında bourbon viskisi yoktu. Buna üzüldü. Ama neyle içerse içsin o haplar sayesinde rahatça uçup gidecekti. Hafifçe gülümsedi. Morris Heisel salut diyerek bardağı su doldurdu. Bunca yıl gölgelerden korkmuş, park sıralarında, lokantalarda, otobüs duraklarında tanıdığını sandığı yüzleri görmüştü. Sonunda hiç dikkatini çekmeyen bir adam onu ele vermişti. Gülünçtü bu. Heisel'e hiç aldırmamış, bel kemiğini kıran adama hiç önem vermemişti. Tekrar düşününce bunun gülünç değil, çok gülünç olduğu kanısına vardı. Ağzına üç hap atarak suyla yuttu. Sonra üç daha aldı. Bunu üç hap daha izledi. Koridorun karşısındaki küçük bir masanın üstüne eğilmiş iki adamın dama oynadıklarını görüyordu. Dussander onlardan birinin fıtığı olduğunu biliyordu. Ya öteki? Safra kesesinde taş mı vardı? Yoksa taş böbreğinde miydi? Ya da kanser miydi? Veya prostat? Yaşlılıktaki korkunç olaylar sayısızdı. Bardağa yine su koydu ama hapları almaya devam etmedi. Fazla hap onu yenilgiye uğratabilir, kusabilirdi. Ve midesini yıkayarak kalanı da çıkarırlardı. Amerikalılar da İsraillilerin uygulayacakları aşağılatıcı şeyleri görmesi için kendisini kurtarırlardı. Uykusu gelmeye başlayınca birkaç hap daha alacaktı, bu da yeterdi. Dama oyuncularından birinin titrek sesini duydu.
İşte beş taşını da aldım, bu da ne dersin bakalım?
Fıtıklı adam cevap verdi.
Başta kazanmıştım. Onun için biraz sonra görürsün gününü. Fırlayıp uçacağım. Tutabilene aşk olsun.
Dussander uykulu uykulu uçacağım diye düşündü. Onların gözleri önünde uçacağım. O anda aklına çok saçma bir şey geldi. Keşke çocuğa bir not bırakıp ona çok dikkatli olmasını tembih etseydim. Sonunda kendini öldüren yaşlı bir adamı dinlemesini söyleseydim. Dussander çocuğu hiçbir zaman sevmemiş fakat zamanla ona saygı duymaya başlamıştı. Hem onunla konuşmak kendi düşüncelerini dinlemekten çok daha iyi olmuştu. Fakat yazacağı şeyler çok masumca da olsa yine de çocuktan kuşkulanırlardı. Dussander bunu istemiyordu. Çocuk bir iki ay hiç rahat edemeyecek diye düşündü. Bir görevlinin gelerek bir banka kasasında bulunan belirli bir belge hakkında kendisini sorguya çekmesini bekleyecek. Arthur Denker adıyla bilinen Kurt Dussander'in kiraladığı kasa. Fakat çocuk bir süre sonra doğru söylediğime inanmaya başlayacaktır. Kafasını yitirmemesi koşuluyla bu olaylar çocuğa zarar vermez. Dussander kendisine kilometrelerce uzunmuş gibi gelen elini uzattı, su bardağını aldı, üç hap daha içti. Bardağı yerine bırakarak gözlerini kapattı. Başını rahat, yumuşak yastığa gömdü. Ömründe bu kadar uykusu geldiğini anımsamıyordu. Çok uzun ve rahat bir uyku olacaktı bu. Ama düş görürse durum değişirdi. Bu düşünce dehşete kapılmasına neden oldu. Ne olur Tanrım, düş görmeyeyim, o düşleri görmeyeyim. Uyanma olasılığı bulunmadan sonsuza dek o düşleri görmeyeyim. Hayır. Dehşete kapılarak uyanmak için çabaladı. Yatakta beliren aç parmaklı eller hevesle uzanıyor ve onu yakalamaya çalışıyorlardı. Hayır. Düşüncelerini hızla dönerek aşağıya doğru giden simsiyah bir helezon kesti. Bu helezon onu içine alarak düşlerin oluştuğu yere doğru indirdi.
Gece 1.35'te onun fazla uyku ilacı içtiği anlaşıldı. 15 dakika sonra da ölmüş olduğu kabul edildi. Görevdeki genç hemşire, yaşlı Bay Denker'ın hafif alaylı nezaketinden pek hoşlanmıştı, ağlamaya başladı. Kadın Katolik'ti ve iyileşmekte olan tatlı ihtiyarcığın böyle bir şey yaparak ölümsüz ruhunu cehennem ateşinde yakmasına anlam veremiyordu. 26. Bölüm. Pazar sabahları Bowden'ların evinde kimse 9'dan önce kalkmazdı. O sabah 9.30'da Todd ve babası masaya oturmuş okuyorlardı. Monica da uykulu uykulu onlara yumurta, portakal suyu ve kahve verirken hiç konuşmuyordu. Todd bir roman okuyordu. Dick de mimarlık dergisine dalmıştı. Gazetenin kapıya çarptığını duydular. ''Gazeteyi getirmemi ister misin baba?'' ''Ben alırım.'' Dick gazeteyle geri dönüp oturarak kahvesini yudumlamaya başladı ve gözleri baş sayfaya ilişince de boğulacak gibi öksürdü. Monica hemen onun yanına geldi. Ne var Dick? Dick genzine kaçan kahveyi öksürerek çıkardı. Todd kitabın üstünde hafif bir merakla bakarken kadın Dick'in sırtına vurmaya başladı. Ama o sırada Monica'nın gözleri de gazeteye ilişti ve o anda eli havada hareketsiz kaldı. Gözleri büyüdü, büyüdü. Dick Bowden güçlükle konuşabildi. Aman tanrım. Monica bu olamaz. İnanamam dedi ve devam edemeyerek sustu. Todd'a baktı. Ah şekerim. Todd o zaman telaşlanarak kalkıp babasına yaklaştı. Ne oldu? Dick güçlükle mırıldandı. Bay Denker. Todd başlığı okuyunca her şeyi anladı. Kaçak Nazi Santo Donato Hastanesi'nde intihar etti. Bu başlığın altında yan yana iki resim vardı. Todd daha önce bunların ikisini de görmüştü. Birinde Arthur Denker 6 yaş daha genç ve sağlıklıydı. Todd bunu bir hippi sokak fotoğrafçısının çektiğini ve yaşlı adamın tehlikeli ellere düşmemesi için resmi satın aldığını biliyordu. Diğeri Patin'deki masasının arkasında kasketini hafifçe yana eğmiş Kurt Dussander adlı SS subayının fotoğrafıydı. Hippie'nin çektiği resmi bastıklarına göre Dussander'in evine girmişlerdi demek. Todd yazıyı okurken kafası karmakarışıktı. Şarapçılardan söz edilmiyordu. Fakat o cesetler bulunacaktı. O zaman bu hikaye bütün dünyayı ilgilendirecekti. Gazeteler Patin komutanı huyundan vazgeçmedi. Nazi bodrumundaki katliam insan kasabı gibi başlıklar atacaklardı. Todd Bowden ayakta sallandı. Çok uzaktan gelen annesinin feryadını duydu. ''Onu tut Dick, bayılıyor.'' Bu söz bayılıyor, bayılıyor, bayılıyor durmadan kafasında yankılanıyordu. Babasının kolunu tuttuğunu hisseder gibi oldu. Ondan sonra da bir süre ne bir şey gördü ne de işitti. 27. Bölüm. Ed French kahvaltıda çöreğini yerken gazetesini açtı. Önce öksürdü, sonra öğürür gibi bir ses çıkardı ve çiğnediği lokmayı masaya tükürdü. Sonra French telaşlandı. Ed'i bir şeyin yok ya. Küçük Norma heyecanla karışık bir neşeyle bağırmaya başladı. Babam boğuluyor, babam boğuluyor. Sonra annesinin yanına giderek o da Ed'in sırtına vurmaya başladı. Fakat adamın bu darbeleri pek hissettiği yoktu. Yuvalarından uğrayan gözlerini gazeteden ayıramıyordu. Sonra ne oldu diye sordu. Ed bağırdı. O, o! Parmağını hızla gazeteye vuruyor, sayfaları deliyordu. Şu adam, Lord Peter!
Tanrı aşkına sen ne söylüyorsun?
O Todd Bowden'ın büyük babası.
Ne, şu savaş suçlusu mu? Ed'i bu delilik!
Ed fakat o diye yineledi. Aman güzel tanrım işte o.
Sonra French resme uzun uzun baktı sonunda.
Fakat hiç de Peter Wimsey'e benzemiyor dedi.
18. ayrımın sonu. Sayfa 199.